Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlu nukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrate ayun ve ce'alna lil muttaqina imama. Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma amin. Kıymetli kardeşlerim, Kadir gecesi olması ihtimali yüksek olan bu gece münasebetiyle tefsir dersine ara verip Kadir gecesi ile ilgili konuşmak istiyorum. Yılın en şerefli gecesi, en ehemmiyetli gecesidir. Arefe gecesinden, Cuma gecesinden ve bütün gecelerden daha şerefli, Kur'an'da zikredilen mübarek gece. İnsanlığın kıymetini bilemediği, manasını anlamaya çalışmadığı o gece neden mübarek bir gecedir? Bu geceyi bu kadar değerli yapan nedir? Bunlara kafa yormayıp böylesi gecelerde sadece ne kadar sevap kazanılacağı üzerinde duranlar ya da güzel sesli ilahiler okuyan Mevlüt hanları camilerde onlara güzel sesleriyle mevlütler okutanlar, insanlara Kur'an'ın mesajını ulaştırmayanlar vebal altındadırlar. İnsanlar Kur'an'ın inmiş olduğu bu gecenin mahiyetini, Kur'an'ın mesajını anlamadıkları müddetçe camileri şuursuzca doldurmaları hiçbir şey ifade etmeyecektir. Büyük camilerin kapılarının önünde belki bir kilometre uzunluğunda araba kuyrukları bunlarla hiçbir yere varılamayacaktır. Gecenin asıl manası anlaşılmadan, bu geceyi şerefli kılan bu gecede Kur'an'ın nazil olması olduğu halde Kur'an üzerinde kafa yormayanlar, hayatlarına Kur'an'ı tatbik etmeyenler, böylesi gecelerde Allah'ı hatırlayanlar, Allah'tan kopuk, uzak bir hayat yaşayıp, böyle gecelerde Allah'ı hatırlayanlar, bu şekilde ümmetin kurtulması mümkün değildir. Allah Azze ve Celle, hem gecenin ehemmiyetini, hem Kur'an'ın ehemmiyetini anlatırken inna enzelnahu fi leylatil kadir buyurur. Biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Biz ifadesiyle, nunu tazim ile, azamet nunu ile Allah Azze ve Celle münzilin yani bu Kur'an'ı indirenin büyüklüğüne işaret eder. Biz ifadesini kullanır. Biz indirdik yani başkası değil. Yani kainatın sahibi olan Allah, kainatın padişahı olan Allah, sonsuz ilim sahibi olan Allah. Dolayısıyla o indirmişse demek ki önemli bir şey indirmiş. O indirmiş çünkü sonsuz ilim sahibi olan Allah indirmişse demek ki insanlığın hayrına olan bir şey indirmiş ve sonsuz İlimler saklı içerisinde, çünkü sonsuz ilim sahibi tarafından indirilmiştir. Allah Azze ve Celle bu şekilde hem kendisinin yüceltmekte, onu biz indirdik diyerek, hem de indirileni yüceltmekte, Kur'an'ı yüceltmiş olmaktadır. Madem ki Allah indirmiştir, o halde o kitap yüce bir kitaptır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Mekke müşriklerine de, bugünün müşriklerine de şu mesajı verir. Ey kafirler! Siz bu Kur'an'dan nefret ediyorsunuz. Siz Kur'an'ı duymak istemiyorsunuz. Onu susturmak, bastırmak istiyorsunuz ama bilesiniz ki o çok mübarek bir gecede indirilmiş, çok mübarek bir kitaptır. Hayatınıza yön vermek için gönderildi. Çünkü siz insanı tanıyamazsınız. Çünkü siz sonsuz ilim sahibi değilsiniz. İnsanı tanımıyorsunuz. Dolayısıyla insana uygun kanunlar da koyamazsınız. İnsanı tanımıyorsunuz. Dolayısıyla insana uygun medeniyet esasları koyamazsınız. O yüzden işte Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine aldı. Çünkü siz insanı Allah gibi tanıyamazsınız. İnsana kanunlar koyacak olanlar, esaslar vaz edecek olanlar, insanı tanımak zorundalar. Allah gibi insanı tanımak mümkün müdür? O yüzden Allah Azze ve Celle matematiği, fiziği, kimyayı, tıbbı, astronomiyi, bütün bu pozitif bilimleri insana bırakmış. İnsan bu alanlarda kafasını kullansın, bilimsel faaliyetler yapsın, ilerledikçe ilerlesin demiş. Bu hususta insanı yetkili kılmış, insana gereken bilgileri ve aklı vermiş. Fakat hidayet yolunu göstermeyi kendi üzerine almıştır. Matematiği, fiziği, kimyayı insana bırakan Allah, tıbbı, astronomiyi insana bırakan Allah, bunlar da zor ilimlerdir ama Allah Azze ve Celle bunları insana bırakmıştır çünkü insanoğlu bunlarda başarılı olabilir. Çünkü bunlar madde ile ilgili ilimlerdir. Maddeyi çözmek kolaydır. Ama insan ruhunu çözmek, insan nefsini çözmek, insan nefsini terbiye etmeyi bilmek hiç de kolay değildir. Çünkü ruhu laboratuvara sokup da incelemek mümkün değildir. İnsanlar matematikte, fizikte deneyler yapmak suretiyle, laboratuvarlarda ömür tüketmek suretiyle bir şeyler becerebilirler. Fakat insanın ruhunu, insanın nefsini nasıl terbiye edecekler? Bunun laboratuvara sokmak mümkün değil. İnsan ruhunu ancak onu yaratan bilir. Sana ruhtan soruyorlar. Ey Resulüm, de ki size az bir ilim verilmiştir. Siz kim, ruhu bilmek kim? Sizin hepinizin bütün bilgisini toplasanız, bir insan serçe parmağını okyanusa daldırsa, geri çıkarsa, okyanustan ne kadar bir şey almış olur ki? Ne kadar eksiltmiş olabilir ki okyanusu? Parmağına bulaşan su ile okyanus ne kadar eksilmiş olur? İşte ilminiz o kadardır. Allah'ınki okyanus, sizinki ise parmağınıza bulaşan kadar. Tüm insanların ilmini toplasanız bu kadar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu işi insanoğluna bırakacak değildir. Matematikte, fizikte ilerlemese bile, geçmiş insanlar gibi, o zaman bu ilimler böyle gelişmemişti. Ama insan, yine peygamberlere verilen vahiy sayesinde insandı. Yine medeni idi. Eğer vahye tabi olduysa, yine insandı. Matematik bilmiyordu, fizik, kimya bilmiyordu ama yine insandı. Çünkü vahye tabi olmuştu. Çünkü insanı yaratan Allah Azze ve Celle onu yalnız bırakmamıştı. Şu uçsuz bucaksız kainatta insanı kılavuzsuz bırakmamıştır Allah. Kılavuz göndermiş. O işi kendi üzerine almış. Matematiği insana bırakan Allah neden insana kılavuz gönderir? Neden insana kendi yolunu kendin bul demez? Neden? Çünkü insan insanı tanıyamazdı ondan. Çünkü insan nefsini tanıyamaz. Çünkü insan ruhunu tanıyamaz. Çünkü insan kendisini tanıyamaz. Çünkü insan kainatı tanıyamaz. Ne öyle bir ilme sahiptir, ne o kadar yaşaması mümkündür. Dolayısıyla insanı tanımadan, kainatı tanımadan insana esaslar konulamaz. Konulacak olursa insanı bozarlar. Bozdular. Vahye ihtiyacımız yok diyenler, artık bilim zamanı, bilim asrında yaşıyoruz diyenler, artık bundan böyle bilim bize yol gösterecek diyenler, hatta daha öteye giderek Tanrı öldü, onu biz öldürdük diyenler, artık bilim bize yeter, gökten gelene ihtiyacımız yok diyenler, nasıl nesiller meydana getirdiler, şöyle bir bakın. Tanrı'ya ihtiyacımız yok, Tanrı öldü, onu öldürdük diyenler nasıl nesiller meydana getirdiler? Anarşist nesiller, eroinman nesiller, hırsız nesiller, ahlaksızlık yapan, namussuzluk yapan nesiller meydana getirdiler. Allah'a ihtiyaçları yoktu. Onlara bilim yeterdi. Bilim onlara yol gösterirdi. Fakat gösteremedi. Bilimin zaten böyle bir görevi de yoktu ki. Bilimin vazifesi insanın hayatını kolaylaştırmaktır, insanı insan yapmak değil. Bilimin vazifesi insanı medeni yapmak değil. Bilimin vazifesi icatlar yapmak, insanın hayatını kolaylaştırmak, insanın daha sağlıklı yaşamasını sağlamak, bedeninin sağlıklı yaşamasını sağlamak, ruhunun değil. Bilimin böyle bir vazifesi de yok. Bilim nesillere adam etmez. Bilim o nesillere belki uçak verir, cep telefonu verir, bilgisayar verir. Bilimin vazifesiyle vahyin vazifesini birbirine karıştırdılar. Karıştırmak istediler, Allahsız yaşamak istediler. Sadece yaratıcı olarak görmek istediler. Sadece yaratıcı olan bir Allah, kanun koymayan bir Allah olsun istediler. Onların hayatlarına karışmayan bir Allah istediler. Sadece rızık veren bir Allah, yaratan bir Allah, rahmet sahibi olan bir Allah, tevvab olan, semi olan, basir olan bir Allah'a kanun koymayan bir Allah istediler. Onların hayatına karışmayan bir Allah, onlara hesap da sormayan bir Allah, öyle bir Allah istiyorlardı. Onu buldular. Bilimi buldular, onu tanrılaştırdılar. Bilim nasılsa onların hayatına karışmıyor. Bilim nasılsa onların hayatına bir takım kanunlar koymuyor. Bilim nasılsa onlara size hesap soracağım demiyor. Bilim nasılsa ahiretten bahsetmiyor. Bilim nasılsa onları serbest bırakıyor. O yüzden onlar böyle bir tanrı arıyorlardı. Onlara karışmayacak bir tanrı. Onu buldular, bilimi kiliseleştirdiler, mabet haline getirdiler üniversiteleri. Onlar bize yol gösterecek dediler. Üniversiteler ne kadar yol gösterdi işte şu anda dünyaya bakın anlarsınız. Üniversite bitirenlerin ne kadar anarşist olduklarına bir bakın, üniversitelerin böyle bir görevi olmadığını anlarsınız. O yüzden Allah Azze ve Celle inne aleyna lel huda buyurur. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize düşen bir vazifedir. Sizin böyle bir vazifeniz yok ey insanoğlu. İnsanlara yol göstermek diye bir vazifeniz hiçbir zaman olmadı. Allah Azze ve Celle yok mu ki bu işi size mi bırakmış ki? Kainatı yaratmış, ondan sonra başı boş mu bırakmış? İnsanlara yol göstermeyecek öyle mi? Ondan sonra da onlara hesap soracak öyle mi? Kıyamet gününde insanlar demezler mi? Ya Rabbi bize nasıl hesap soruyorsun? Sen bize yol göstermedin ki. Hidayeti kendi üzerine alsaydın, bize yol gösterseydin. Bizi bize bıraktın, bizi serbest bıraktın. Biz de böyle çukurdan çukura düştük, ayağımız kaydıkça kaydık. Bizim ne kabahatimiz var ya Rabbi derlerse, haklı olmazlar mı? Allah onları öyle konuşturur mu? Allah Azze ve Celle yol göstermeden nasıl hesap sorar? Kanun olmadan nasıl mahkeme olur? İnsanlar serbest olmak istediler. Allah'a kabul ettiler. Melekleri kabul ettiler. Mekke'nin müşrikleri bile. Zaten müşrik demek bu demek değil mi? Allah'ı kabul ettiği halde Allah'a ortak koşanlar, Allah'ı inkar edenler değil. Allah'ı inkar edenlere kafir denir. Ateist de olabilir bir kafir, müşrik de olabilir. Kafir geneldir. Ama müşrik denildiği zaman, Allah'ı kabul ettiği halde ateist olmadığı halde, Allah'ı kabul ettiği halde Allah'a ortak koşan, Allah'ın yetkilerini insanlara veren, Allah'ın sıfatlarını insanlara verenler kastedilir. Bir şekilde ama rububiyetinde, ama uluhiyetinde, ama isimlerinde bir şekilde Allah'a ortak koşanlar kastedilir. Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah'a ortak koşuyorlardı. Melekleri bile kabul ediyorlardı. Hatta haccı bile kabul ediyordu Mekke'nin putperesti. Hac bile yapıyorlardı. Kabe'yi Allah'ın evi diyorlardı bizim gibi. Hatta birçok Müslüman bugün zekat vermediği halde Mekke'nin putperesti zekat bile veriyordu. Malını üç kısma ayırıyordu. Bu benim hakkım diyordu. Bu da putlarımın hakkı, bu da Allah'ın hakkı diyordu. Bugün Müslümanım diyenlerin bile birçokları zekatını vermezken putperestler bile veriyorlardı. Bunlar neyi inkar ediyorlardı o halde? Peygamberi inkar ediyorlardı. Kitabı inkar ediyorlardı. Ahireti inkar ediyorlardı. Onlara peygamber göndermeyen bir Allah istiyorlardı. Onlara kitap göndermeyen, kanunlar göndermeyen bir Allah istiyorlardı. Onlara hesap sormayan, ahireti olmayan bir Allah istiyorlardı. Allah inkar etmiyorlardı, bunları inkar ediyorlardı. O yüzden Kur'an'dan nefret ediyorlardı. Çünkü Kur'an onların hayatına karışıyordu. Çünkü Kur'an onların saltanatını devirecekti. Bundan korkuyorlardı. Kur'an'ın nazil oluşunun önemini anlamak için Kur'an nazil olduktan sonra dünyada olan biten gelişmelere bakmak lazım. Kur'an nazil olmaya başladığı zaman bütün dünyada inkılap başlamış oldu. Allah Resulüne ikranın gelmesi, Alak suresinin ilk 5 ayetinin gelmesinin manası buydu. Dünya tarihindeki en önemli andır o an. Dünya tarihinde en önemli an, en önemli dakika hangi dakikadır diye sorsaydınız, vahyin başladığı andır derdim. Kur'an'ın nazil olmaya başladığı an, işte o yüzden Allah inne enzelnahu fi leyletil kadir buyurur. Şerefli gecede, Kadir gecesinde indirdik biz onu, biz onu indirdik başkası değil. Biz indirdiysek ne kadar önemlidir artık düşünün. Artık yeryüzüne inkılaplar olacak. Artık Ebu Cehillerin sistemleri devrilecek. Artık Mecusi İran'ın sistemi devrilecek. Artık Hristiyan Bizans devrilecek. Artık süper güçler devrilecek. Artık adaletsizlik kaldırılacak. Artık kula kulluk kaldırılacak. Artık şirk kaldırılacak. Artık insanlar insanlara kulluk yapmayacak. Allah'a itaat edecek, kullara itaat etmeyecek. Şerefli bir varlık olduğunu hatırlayacak. Şerefli bir varlık olarak yaratıldı. Melekler kendisine secde etti. Ama o tuttu insanlara kulluk etmeye başladı. Vahyin gelmesinin manası işte bu. Buna bir dur demekti vahyin gelmesi. Sen şerefli bir varlık olarak yaratıldın. Melekler sana secde ettiler. Ve iskunna lil melaiketi iscudu li adem fesecedu. Bir zamanlar Allah meleklerine Adem'e secde edin demişti, secde ettiler. Ve sonra Allah Azze ve Celle insanı halifesi olarak yarattı. Bunlar insana verilen şerefler. Bir taraftan Allah'ın halifesi olmak gibi bir şerefe sahip. Bir taraftan melekler tarafından secde edilmiş olmak gibi bir şerefe sahip. Bir taraftan ilim sahibi olmak gibi bir şerefe sahip. Meleklere verilmeyen sıfatlar verildi. Bir taraftan Allah kendi ruhundan üfledi insana.
böyle bir şerefe de sahip, bu kadar şerefli olarak yaratılmış insan, kendi gibilerine kulluk edecek olursa, şerefini beş para etmiş olmaz mı? Nefsine kulluk edenler, şeytanına kulluk edenler, insanlara, liderlere kulluk edenler, Allah Azze ve Celle bütün bu kulluklardan kurtarıyordu insanı vahiy başlatmakla. O sahte düzenleri deviriyordu bu şekilde. Yeryüzünün her tarafında artık inkılaplar başlayacaktı. Hazreti Peygamber artık yeryüzünde bütün her şeyi değiştirmek üzere görevlendiriliyordu. Peygamberin görevlendirilmesinin manası buydu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık insanlar nefislerine kulluk yapmayacak, şeytana kulluk yapmayacak, artık insanlar insanlara kulluk yapmayacak, artık insanlar şerefli bir varlık olarak yaşayacak. Allah'tan başkasına kulluk yapmak insanın şerefini beş para eder. Yeryüzünde en şerefli varlık olarak yaratılmış insan nasıl olur da kullara kulluk yapar? İşte vahyin başlamasının manası buydu. Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuştu. Ya Resulallah, Kadir gecesi hangi gecedir? Bu kadar önemli olan bu gece hangi gecedir ya Resulallah? Ebu Zer soruyor. Ondan evvel demişti ki ya Resulallah, bu gece peygamberler varken var, peygamberler ölünce yok olur. Öyle mi, yoksa kıyamete kadar baki midir? Allah Resulü kıyamete kadar bakidir demişti. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'e çok soru sorardı. Öğrenmek için sorardı, gereksiz soru da sormazdı. Takva sahibiydi. Önemli meseleler sormak isterdi. Ya Resulallah diyordu, bu gece devamlı var mı? Kıyamete kadar geçerli mi bu gece? Her sene var mıdır bu gece? Evet dedi Allah Resulü. Sonra bu gece dedi, ne zamandır ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki Ramazan'ın ilk 10 gecesi ve son 10 gecesi. Buralarda arayın. Sonra Ebu Zer der ki Resulullah söze daldı. Ben onun bir an dalgınlığını yakaladım ve dedim ki ya Resulallah, bu ilk 10'dan mıdır yoksa son 10 geceden midir? Efendimiz dedi ki son 10 gecede ve bana başka bir şey de sorma. Ebu Zer der ki ben yine peygamberimizin dalmasını bekledim. Allah Resulü konuşuyordu, dalgınlığını yakaladım ve yine dedim ki ya Resulallah, bu son 10 gecede ama hangi gecededir? Allah Resulü kızdı. Onu tanıdığımdan bu tarafa o kadar kızdığını görmemiştim. Dedi ki son 7 gecesinde arayın ve bana başka da bir şey sorma artık. Son 7'sinde arayın. 21'inde, 23'ünde de olabilir. Hatta ilk gecesi de olabilir. 17. gecesi de olabilir. Çünkü Kadir gecesi bazı rivayetlere göre Bedir Savaşı'nın olduğu gece, sabahında Bedir Savaşı olmuştu. Ramazan'ın 17. gecesi, sabahında Bedir Savaşı olmuştu. Dolayısıyla o sene 17'sine tesadüf etmiş, denk gelmiş olabilir. Allah Azze ve Celle öyle takdir etmiş olabilir. Bazı rivayetler Ramazan'ın ilk gecesi olduğunu ifade eder. Bazı rivayetler dediğim gibi 17. gecesi, çünkü Bedir o gecenin sabahında olmuştu. Ve Bedir Savaşı'nın olduğu gece, yani sabahında Bedir Savaşı'nın olduğu ondan önceki gece, yani o gecenin Kadir gecesi olduğuna dair rivayetler var. Onun da 17'sinde olduğunu biliyoruz, o halde 17'si diyenler ona dayanıyorlar. Kadir gecesi Ramazan'ın 17. gecesidir diyenler bu rivayete dayanırlar. Bazıları 21. gece dediler. Bazılar 23 dediler. Bunlar hakkında, hepsi hakkında hadisler var. 24 olduğuna dair rivayet de var. 27 olduğuna dair, 25 olduğuna dair. son 10 gecenin bütün tek geceleri 21, 23, 25, 27, 29 ama bu arada 24 de olabilir denilmiştir. Bir rivayette 24 olduğu da zikredilmiştir. Ramazanın son gecesi olduğu da rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisine sordukları zaman, insanlar şu gece olabilir mi dedikleri zaman Efendimiz demek ki evet demiş. O gece de olabileceğini ifade etmiş. Bazı alimler bunun yıl içerisinde değiştiğini kabul etmişlerdir bu rivayetlerden dolayı. Birçok rivayet olduğundan dolayı 40 görüş yaklaşık olarak bu meseleyle ilgili 40 görüş nakledilmiş. Ve her bir görüş sahibi de kendi görüşünün için deliller bulmuş, hadisler bulmuştur. Bunlara dayanarak denilmiştir ki demek ki yıl içerisinde değişmektedir. Eğer o şekilde olacak olursa yılın 365 günü ya da 355 gününe dağılacak olursa o zaman onu tespit etmek mümkün olmaz ve insanlar için çok zorluk olur. İşte ondan dolayıdır ki bu görüş pek kabul edilmemiş ve Ramazan içerisinde olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Ve Ramazan içerisinde de özellikle son 10 gecenin tek geceleri ve özellikle de 27. gecesi olduğu görüşü ağırlık kazanmış. Bununla ilgili rivayetler sahih olarak hadis kitaplarında mevcuttur. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu geceyi ihya eder idi. Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Ramazan'ın son 10 gecesi girdiği zaman onu değerlendirmeye çalışır, geceleri ibadetle geçirir. Onu bütün gücüyle ihya etmeye çalışır ve önlüğünü bağlardı. Önlüğünü bağlardı ifadesi yani gece gündüz ibadet ederdi manasına gelebileceği gibi. Çünkü insan iş yapacağı zaman nasıl ki pantolonu çemirler ya ya da etek giymiş ise Arapların cellabiyesi gibi bir elbise mesela giymiş ise onu biraz çeker ya. Aynen o manada yani iş yapacak adamın hali Allah Resulü son 10 gece geldiği zaman özellikle bu şekilde davranır. Gece gündüz ibadet etmeye çalışırdı. Önlüğünü bağlamanın bir manası da kadınlardan uzak durmak demekti. Allah Resulü son 10 gece geldiği zaman hanımlarından uzak dururdu. Gece gündüz ibadetle meşgul olmak isterdi. Rabbine yaklaşmak için fırsat olarak bilirdi. O gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmek isterdi. Allah Azza ve Celle bu geceyi anlatırken inna enzelnahu fi leylatil kadr buyurur. Bu geceye Kadir gecesi demiş. Onu biz Kadir gecesinde indirdik. Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Toptan indirmek manasına da gelebilir. İbn Abbas'tan gelen rivayete göre böyle. İbn Abbas öyle olduğunu ifade ediyor. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı önce toptan olarak en yakın dünya semasına indirdi. Ve oradan da 23 yıl boyunca peygamberine peyderpey indirdim. Kur'an'ın toptan indirilmesi ve sonra müneccem olarak peyderpey indirilmesi. Demek ki inne enzelnahu fi leyletil kadir o manada olabilir. Onu Kadir gecesinde indirdik yani toptan olarak en yakın semaya indirdik. Ve sonra oradan kısım kısım 23 yılda indirildi peygamberimize. Birinci görüş bu şekilde. Kadir gecesi indirdik derken Kur'an aklımıza böyle bir soru gelebilir diye ifade ediyorum. Biz biliyoruz ki Kur'an peyderpey indirilmiştir. Biz biliyoruz ki Kur'an kısım kısım indirilmiştir. Olaylar oldukça Allah Azze ve Celle onu indirmiştir. Harekete yön vermiştir. Ne zaman, nerede, nasıl davranacağını peygamberine öğretmek için kısım kısım indirmiştir. Ve insanların nefislerini terbiye edebilmek için kısım kısım indirmiştir. İnsan nefsinin terbiyesi bir anda oluverecek bir şey değildir onun için. Allah'ın muradı sadece insanlara bir kitap indirmek değil. Allah'ın muradı insanlara yalnızca bilgi vermek değil. Allah'ın muradı nefisleri değiştirmek, toplumu değiştirmek, devletleri değiştirmek, medeniyeti değiştirmek, insanları değiştirmek, Ondan sonra onlara vermiş olduğu nimeti değiştirmek. Nefisler değiştirilmediği müddetçe Allah'ın verdiği nimet değişmeyecektir. Onun için Allah Azze ve Celle nefisleri değiştirmek istemektedir. Nefislerin değiştirilmesi ise birdenbire olabilecek bir şey değildir. Onun için Kur'an kısım kısım indirilmiştir. Ama bu ayette Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik buyuruyor. İşte buradan kasıt toptan bir olarak en yakın semaya indirilmesidir. Ondan sonra peygamberimize indirilmesi ise 23 yılda olmuştur. İmam Şabi'den gelen bir başka rivayete göre ise burada kastedilen Kur'an'ın inzalinin başlangıcıdır. Yani Kur'an inne enzelnahu fi leyletil kadir derken biz onu Kadir gecesinde inzal ettik, indirdik derken yani indirmeye Kadir gecesinde başladık demek istiyor. Yani peygamberimize ikranın gelmesi, Alak suresinin ilk 5 ayetinin gelmesi bu gecede oldu. Yani o gece Kadir gecesiydi. Hazreti Peygamber'e vahyin başlaması Kadir gecesinde olmuştu. İmam Şabi'den gelen rivayet bu şekilde ifade eder. Onu Kadir gecesinde indirdik, yani Kadir gecesinde indirmeye başladık. Zaten dikkat edecek olursanız, Kur'an'ın tertibine bakacak olursanız, tertipte şunu göreceksiniz. Alak suresinden sonra Kadir suresi yerleştirilmiştir. Alak suresinden sonra Kadir suresi gelmiş ve inne enzelnahu fi leyletil kadir ona işaret olsun diye. Yani o Alak suresinin ilk kısmı biz onu Kadir gecesinde indirdik manasında olmuş olmaktadır. Allah Azze ve Celle o zaman onu kastediyor olur. İnne enzelnahu derken oradaki zamir, hu zamiri onu indirdik derken, o derken ne kastediliyor? Ya Kur'an'ın başlangıcı indirilmeye başlanılması kastediliyor. Ya da Kur'an'dan indirilen ilk kısım Alak suresinin ilk 5 ayeti kastediliyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Alak suresinin ilk 5 ayetine işaret etmiş oluyor. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Yani o peygamberin sıkılması olayı, oku denmesi ve o da ben okuma bilmem demesi, o hadise, vahyin başlanması, işte o Kadir gecesi olmuş idi. Aslında Kadir gecesini kadirli yapan Kur'an'ın nazil olmasıydı. Kur'an şereflidir. Kur'an hangi gece nazil olursa o gece şerefli olur. Çünkü Kur'an'dır şerefli yapan. O gece Kur'an'ı şerefli yapmıyor. O gece Kur'an'ı şerefli yapmıyor. Kur'an o geceyi şerefli yapıyor. Allah Azze ve Celle kitabını şerefli bir gecede indiriyor ve o geceyi o kitabıyla şereflendiriyor. Ve insanlara da o geceyi hatırasını sürekli canlı canlı tutuyor. O geceyi hem değerlendirsinler, günahlarından kurtulsunlar diye. Çünkü Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi men yakum leyletel kadir. Her kim ki Kadir gecesini ihya edecek olursa, o gecede ibadet edecek olursa, o geceyi değerlendirecek olursa, ibadet yapar, kalkarsa imanen ve ihtisaben, iman ile ve onun mükafatını Rabbinden bekleyerek gufir Allahu ma taqaddama min zambi, geçmiş günahları bağışlanır. Her kim ki Kadir gecesine iman ederek ve o sevabını Allah'tan bekleyerek değerlendirir, yerine getirir, yapması gerekenler yapacak olur ise o zaman geçmiş günahları bağışlanır. İman şartına bağlı. İman şartına bağlı. Bu geceyi değerlendirenlerin günahlarının bağışlanması buna bağlı. İman etmemiş adamın günahları bağışlanmayacak demek ki. Ne kadar elini kaldırırsa kaldırsın, İman etmesi gerektiği gibi iman etmediği müddetçe demek ki günahları bağışlanmayacak. Çünkü bağışlanmak ona bağlıdır. İmanen ve ihtisaben denilmiştir. İman etmiş ise iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak o şekilde geceyi ihya etmiş ise o zaman günahları bağışlanır. İman demek Allah'ın varlığını kabul etmek demek değil. İman demek sadece peygamberi kabul etmek demek de değil. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde imana iman denir. İman nedir? Allah'ın varlığını kabul etmekse Ebu Cehil de o zaman iman etmiştir. Meleklerin varlığını kabul etmekse o zaman Ebu Cehil de iman etmiştir. İman nedir? Allah'a iman edilmesi gerektiği şekilde iman. Peygamber'e iman edilmesi gerektiği şekilde iman. Kafamıza göre bir iman değil. Ne şekilde iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde iman. Ahirete nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman. Kitaba nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman. Kanun koyan bir Allah'a iman. Kanun koymayan Allah'a iman edenler Allah'a iman etmemişlerdir. Kanun koyan bir peygambere iman. Kanun koymayan bir peygambere iman edenler peygambere iman etmemiştir. Kanun koyan bir kitaba iman. Kanun koymayan bir kitaba iman edenler kitaba iman etmemiştir. Ne şekilde iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde iman. Ancak o zaman kabul edilir. Allah'a iman ettim deyip sonra Allah'ın önüne geçenler, kitaba iman ettim deyip sonra kitap bu çağa uygun değildir diyenler, bu kitabın zamanı değil artık diyenler, insanları biz kendi bildiğimize göre idare ederiz diyenler, Allah'ın kitabı o çağ içindir, bu çağ için değildir diyenler, kitaba iman etmemiştir. Peygamber iman ettip deyip de peygamberin teşri yetkisini kabul etmeyenler, peygamberin kanun koyma yetkisini kabul etmeyenler, peygamberi sadece ve sadece Kur'an'da olan meseleleri, Kur'an'da olan meseleleri sadece emretme hakkına sahip olarak gören, Kur'an'da olmayan meseleler hakkında hüküm koyma yetkisini ona vermeyenler, peygambere iman etmemiştir. Kur'an'da olan meselelerde de peygamber hüküm koyar, Kur'an'ı açıklar, Kur'an'ın açıklamadığı noktaları açıklar, hüküm koymadığı noktalarda hüküm koyar, Kur'an'da olan meselelerde de hüküm koyar, olmayan meselelerde de hüküm koyar. Bu şekilde peygambere inanmayanlar ona iman etmemiştir. Allah ve Resul'ün önüne geçenler, Allah'a ve Resul'üne iman ettim dediği halde, Allah ve Resul'ü bir şey dediği zaman hayır diyenler, öyle değil diyenler, şöyle diyenler, itiraz edenler, Allah ve Resul'ünün dediğini sorgulamaya kalkanlar, insanların dediğini sorgulamadıkları halde, ideolojileri sorgulamadıkları halde, Allah ve Resulü'nün dediğini sorgulamaya kalkanlar, Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçenler, onlar iman etmemiştir. Kur'an buyurur ki, Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve Resulü. Ey müminler, Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Ey müminler, ey iman ettim diyenler, hakikaten iman ettiyseniz, Allah ve Resulü bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. O zaman içindir, bu zaman için değildir demeyin. Ey iman ettim diyenler, hakikaten iman ettiyseniz Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulünün dediklerini sorgulamaya kalkmayın. Siz uzman insanların dediğini bile sorgulamıyorken, o uzmandır, ben onun gibi uzman değilim, onun kadar bilemem diyorsunuz da, nasıl olur da Allah'ın ve Resulünün dediğini sorgulamaya kalkarsınız? Hangi yetkiyle, hangi salahiyetle Allah ve Resulünün dediğini sorgulamak, hangi salahiyetle, insanın aklı ne ki, insanın ilmi ne ki, kainatı yaratan Allah'ın dediğini sorgulayacak, Böyle bir şey, böyle bir şey kendisi için caiz görenlere iman etmiş olamazlar. Dolayısıyla iman, ama nasıl bir iman? Allah'a iman ettim diyenler, kitaba iman ettim diyenler, sonra Allah'ın ve kitabın dediğini sorgulamaya kalkanlar, o bu zaman için değildir, o zaman içindir diyenler iman etmemişlerdir. Allah'ın ve Resulünün dediğinin üzerine laf söyleyenler, kitabın belli bir zaman için geldiğini iddia edenler, Allah'ın o zamanı bildiğini, bu zamanı bilmediğini söylemiş olmaktadırlar. Bu sözlerinin manası budur. Demek ki Allah 6. 7. asrı biliyor da 20. 21. asrı bilmiyor, öyle mi? Buna iman denir mi? Her şeyi bilen bir Allah'a inanmayanın ki iman mıdır? Alim olan bir Allah'a, bi kulli şeyin alim olan, her şeyi bilen, bütün asırları, bütün mekanları, bütün insanları bilen bir Allah'a inanmayanlar, belirli bir zamanı bilen ve sonraki zamanları bilmeyen bir Allah'a inananlar, her şeyi bilen bir Allah'a inanmayanlar, bunların imanına iman denebilir mi? Allah Azze ve Celle bizden iman istiyor ama peygamberinin öğrettiği şekilde, kitabın öğrettiği şekilde bir iman. Leylatul Kadri ihya edenler, bu geceyi değerlendirenler iman ile değerlendirdilerse ancak günahları bağışlanır. İmanen ve ihtisaben denilmiş çünkü. İman etmiş olarak bu geceyi değerlendiriyorsa, iman edilmesi gerektiği şekilde iman etmiş, o şekilde değerlendirmişsem, yoksa kendi bildiği şekilde iman edenlerinkine iman denilemez. O şekilde Ebu Cehil de iman etmiş de Ebu Leheb de. O da Allah'a kabul etmişti. Fakat Allah Azze ve Celle onların imanını kabul ediyor mu? Kendilerine karışmayan bir Allah'a inananlar, nasıl yiyeceğine, içeceğine, nasıl giyineceğine, parayı nasıl kazanacağına ve nasıl harcayacağına karışmayan bir Allah'a inananlar, bunlar iman etmiş sayılır mı? Bu şekilde kendince bir iman ile iman edenler, ondan sonra da böyle gecelerde camileri dolduranlar, şuursuzca Kur'an'ın mesajını anlamadan, imanın nasıl olması gerektiğini anlamadan, buna kafa yormadan camilerin önünde kilometrelerce kuyruklar meydana getirenler, bu halleriyle o geceleri ihya etmiş olamazlar. Hocalar da onların hoşuna gitsin diye, bu gecede buraya geldiniz ya, bütün günahlarınız affoldu derler ya, hocaların kabahati, hocalar insanlara hakikatleri söyleyeceklerine, iman şartına bağlı olduğunu söyleyeceklerine, imanın ne demek olduğunu öğreteceklerine, her camiye gelenin bütün günahlarının bağışlandığını söyleyerek, adeta insanlara farzları yapmanıza gerek yok, haramlardan da kaçınmanıza da gerek yok, yılda bir geceyi ihya edin tamam demiş oluyorlar. Çünkü bu gece bin aydan daha hayırlı ya, onun için bu gece ihya ettiği zaman artık bütün günahları bağışlanıyor ya, dolayısıyla artık ondan sonra bir şey yapmasına gerek yok. Artık ondan sonra istediği haramlara girebilir. Artık ondan sonra farzlara dikkat etmesine gerek yok. Nasılsa Kadir gecesinde camiye gitti, güzel sesli hafızları dinledi ya, nasılsa arabasına bindi, çor çocuğunu da aldı, büyük camilere gitti ya hani, bütün günahları bağışlandı nasıl olsa, artık ne farzları yapar ne haramlardan kaçınır. İmanen ve ihtisaben, iman etmesi gerektiği şekilde iman etmiş olacak. Ondan sonra o geceyi değerlendirecek, şirk içerisinde olduğu halde bu geceyi değerlendirenler, Allah'ın makamını insanlara verenler, Allah'ın yetkilerini insanlara verenler, Allah'ın dünyasında Allah'a itaat etmeyip başkalarına itaat edenler, kullara kulluk yapıp Allah'a kulluk yapmayanlar, bu geceden ne yaparlarsa yapsınlar affedilmeyecekler. Allah Azze ve Celle kitabını indirirken bütün dünyada inkılaplar yapmak üzere indirdi. Bu kitap sadece öğüt vermek üzere indirilmedi. Bu kitap bütün dünyada inkılaplar yapmak üzere indirildi. Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hak liyuzhirahu aleddini kulli. O Allah ki Resulünü hak din ile gönderdi. Ta ki bütün dinlere galip gelsin diye. Peygamberin gönderiliş gayesi, kitabın gönderiliş gayesi bu. Bütün dinlere galip gelmek üzere gönderildi. Bütün dinlere hayat tarzlarını değiştirmek üzere gönderildi. Din hayat tarzı demek, din nizam demek, düzen demek. Bütün dinlere, bütün hayat tarzlarına, bütün nizamlara, bütün düzenlere galip gelmek üzere gönderildi. Kitabın gönderiliş gayesi buymuş demek ki. Peygamberin gönderiliş gayesi buymuş demek ki. Sadece öğüt vermek üzere değil. Bu kitap sadece öğüt vermek üzere gönderilmedi. Peygamber sadece öğüt vermek üzere de gönderilmedi. Peygamber aynı zamanda yeryüzünde inkılaplar yapmak ve insanları kendisine kul köle yapan o diktatörleri devirmek üzere gönderildi. Böyle bir peygambere iman, böyle bir kitaba iman, imandır. Neden Kadir Gecesi denilmiştir? Kadir şeref manasına gelir. Aynı zamanda hüküm manasına da gelir. Aynı zamanda tazyik manasına da gelir. Hüküm gecesidir. Yani önemli meselelere hükmedilmiştir o gecede. Hakikatte hüküm ezelidir çünkü Allah Azze ve Celle ezelde hükmetmiştir. Allah ezeli ve ebedi değil midir? Hiçbir şey yokken Allah vardı, o ezelidir. Şey bile yokken Allah vardı, çünkü o ezelidir. İlim sıfatı da ezelidir. Allah Azze ve Celle ezelde her şeyi biliyordu. Ezelde her şeye hükmetmişti. O halde Kadir Gecesi'nde hükmetmek demek ne demek? Zaten ezelde her şeye hükmedilmiştir. Allah Azze ve Celle ezeli olarak bilmiyor mu? Ezelde bilmiyor muydu? Dünyada neler olacağını? Ezelde bilmiyor muydu insanların başına nelerin geleceğini? Ezelde bilmiyor muydu insanların ecelini, insanların rızkını, insanların başına gelecek olan olayları? Allah Azze ve Celle ezelde bilmiyor muydu? Bilmese Allah olur mu? O ezeli ilme sahiptir. O halde Kadir Gecesi'nde hükmetmek demek ne demek? Kadir Gecesi'nde hükmün meleklere bildirilmesi demek. Meleklere bildiriliyor Kadir Gecesi'nde ve aynı zamanda da o hüküm, ezelde takdir edilmiş olan o hüküm infaz ediliyor, infaz hükmü veriliyor. Önemli hadiseler, hem sadece bir yıl içerisinde olacak olan önemli olay demek değil. Bazen belki de bir asrı etkileyecek olan önemli olaylar da olabilir. Peygamberimize vahyin indirilmesi bugüne kadar bütün dünyayı etkilemedi mi? 1400 yılı etkilemedi mi? Kıyamete kadar da etkilemeyecek mi? Kadir Gecesi'nde oldu. Demek ki o gece hüküm gecesi. Duhan suresinde de buyurulduğu gibi yufraku kulle emrin hakim. Her bir hikmetli iş o gece ayrılır. Her bir fiha yufraku kulle emrin hakim. O gecede her bir hikmetli iş ayrılır, hükme bağlanır. Yani Allah Azze ve Celle o gecede meleklerine bildirir ve o hükmünün infaz edilmesini emreder ve o gecede öyle olayların hükmü verilir. Öyle olayların infazı emredilir ki öyle olaylar hakkında meleklere bilgi verilir ki sadece bir yılı etkileyecek olaylar değil, belki bir asrı bile etkileyecek, belki 1000 seneyi etkileyecek olan hadise hakkında meleklere bilgi verilir ve infaz hükmü gelir ve Allah Azze ve Celle infazı gerçekleştirir. Sadece ecel değil, sadece rızık değil, sadece afatlar değil, bütün önemli olaylar. O gecede infaz emri verilir ve Allah Azze ve Celle o gecede meleklerine bilgi verir. Ve belki bilemediğimiz bir şekilde hüküm emri verilir. Ve Allah Azze ve Celle o yüzden Kadir Gecesi demiştir. Şeref Gecesi ve Hüküm Gecesi. Şeref Gecesidir çünkü şerefli bir kitap nazil olmuştur. Bu geceyi şerefli yapan bu kitabın nazil olması, insanlara hidayet kaynağı olacak olan bu kitabın nazil olması. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Bu Kur'an bu Şehr-i Ramazan'da indirildi. Ramazan ayında indirildi. Bütün diğer kitaplar da Ramazan'da indirilmiş idi. Tevrat da, İbrahim'e verilen sahifeler de, Tevrat da, Zebur da, İncil de, hepsi de bu Ramazan ayında indirildi. Ve Allah Azze ve Celle o yüzden belki de Kadir Gecesi'ni daima Ramazan ayında gerçekleştirdi. Her zaman Ramazan ayı içerisinde, çünkü bütün o kitaplar da hepsi Ramazan ayında indirildiler. Ramazan ayını kıymetli yapan da o yine aynı şey. Bu kitabın Ramazan ayında indirilmiş olması Ramazan'ı Ramazan yapıyor. Şerefli hale getiriyor. Çünkü hidayet kaynağıdır. Huden linnâs ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. İnsanlar için hidayettir. Aynı zamanda da furkandır. Hakla batılı da ayırır. Her meselede hak vardır, batıl vardır. Her meselede hak vardır, batıl vardır. Mirası taksim ederken hak şekli vardır, batıl şekli vardır. Para kazanırken hak şekli vardır, batıl şekli vardır. Giyinmenin hak şekli vardır, batıl şekli vardır. Yemenin, içmenin hak şekli vardır, batıl şekli vardır. Evlenmenin de boşanmanın da hak şekli vardır, batıl şekli vardır. Savaşın da barışın da hak şekli vardır, batıl şekli vardır. Kanunların da hak olanı vardır, batıl olanı vardır. Allah'ın dediği haktır, insanların dediği, Allah'ın dediğine aykırı olarak insanların dediği batıldır. İşte o gecede bütün bunlar ortaya konulur ve o kitap bütün bunları ortaya koyar. İnsanlar için hem hidayettir hem de batılın da batıl olduğunu ortaya koyan bir kitaptır. Sadece hakkı söylemez bu kitap. Kur'an yalnız hakkı söylemek için gönderilmemiştir. Kur'an aynı zamanda batılın da batıl olduğunu söyler. Bazı insanlar, biz hakkı söyleyelim zaten gerisini kendileri anlar diye düşünüyor olabilirler. Batıla batıl demekten korkanlar. Onlar ben hakkı söyleyeyim batılın batıl olduğunu zaten insanlar kendileri anlar diye düşünüyor olabilirler. Böyle düşünmek istiyor olabilirler. Ama bilsinler ki batıla batıl denmeden batıl yıkılmamıştır. Ve yıkılmayacaktır. Batıla batıl denmeli. Hakka hak demek yetmez. Batıla da batıl denmeli. Yanlışsınız denilmeli. Yanlışa yanlış denilmeli ki yanlış bitirilmeli. Aksi halde yanlışlar devam eder. Biz doğruyu söyleyelim diyorlar. Korkaklar. Gerçekleri söylemek istemeyenler. İnsanlar batılın batıl olduğunu anlarmış, öyle diyorlar. Madem ki öyle, o halde peygamber neden insanlara batılın da batıl olduğunu söylüyordu? Neden onların putlarına çatıyordu? Neden onların dinini reddediyordu? Neden Kur'an kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun diyor? Neden sizin taptıklarınıza tapmam, batıl yoldasınız diyor? Lekum dinukum veliye din diyor. Neden o zaman bunları söylüyor? Neden yolunuz yanlıştır diyor? Neden ey kafirler diye onlara seslen diyor? Neden ey münafıklar diyor? Neden ey kafirler diyor? Neden ey zalimler diyor? Allah Azze ve Celle neden batıla batıl diyor? Neden yalnız hakkı söylemekle iktifa etmiyor? Eğer Allah yalnız hakkı söyleseydi, peygamber yalnız hakkı söyleseydi, o zaman o görüş doğru olabilirdi. Fakat Allah ve Resulü yalnız hakkı söylememiştir, batılın da batıl olduğunu söylemiştir. O halde müminler de batıla batıl demeli, Furkan olma görevini yerine getirmelidirler. Hakka hak diyenler, batıla batıl demekten çekinenler, Furkan olmuş olmazlar, farkını ortaya koymuş olmazlar, görevlerini yerine getirmiş olmazlar. Bu gece şereflidir çünkü Kur'an nazil olmuştur. Hem toptan indirilişi hem de indirilmeye başlanması, peyderpey indirilmeye başlanılması bu gecede gerçekleşmiş olduğu için şerefli bir gecedir. İnsanlara yol göstereceği için ve süper güçleri devireceği için, inkılaplar gerçekleştireceği için, hem nefislerde inkılaplar, hem devletlerde inkılaplar gerçekleştireceği için şereflidir. Bu olayın başlangıcı bu gecede olmuştur. O yüzden şereflidir. Aynı zamanda tazyik gecesidir. Çünkü melekler bu gecede inerler de inerler. Tenezzelül melâiketu ve ruh. Melekler de, ruh da, Cebrail de iner de iner. İndikçe inerler. Ama kendi kafalarına göre değil, biizni rabbihim. Rablerinin izniyle inerler. Her zaman izin alıp o şekilde inerler. Melekler izinsiz iş yapmıyorlar, yani siz de öyle olun denilmek isteniliyor. Melekler inerken bile müminler için selamet getirmek üzere, inerken rahmet getirmek üzere, onlara mağfiret için dua etmek üzere inerlerken yine de izinle inerler. Melekler güzel bir iş yapmak için bile inerken izinle inerler. İzin almadan inmezler. O halde ey müminler, siz de melekler gibi Rabbinizin izni olmayan işler yapmayın denilmek istenilir. Kendi kafalarına göre inmiyorlar. Melekler ve onların içerisinde ruh, yani Cebrail olduğu halde iniyorlar. Bu şekilde selamet getirmek için inerler. Müminler için dua etmek için inerler. Ve o kadar çok melek iner ki yeryüzüne, sadece en yakın semaya değil, yeryüzüne de inerler. Aramızda bulunurlar, üst üste yığılırlar. İşte ondan dolayı tazyik denilmiştir, tazyik gecesi. Melekler üst üste yığıldığı manasında, üst üste yığılmışlar ve birbirlerine tazyik ediyorlar, adeta yer açıyorlar kendilerine. Müminlerin arasında oturabilmek için, onların yanında bulunabilmek için, dünyaya sığabilmek için, dünyaya sığmayacak kadar melek iner. Tazyik gecesi. O manaya da gelir. Bir taraftan şeref gecesi, bir taraftan hüküm gecesi, bir taraftan tazyik gecesi. Üç mana da burada ihtimal dahilindedir. Ve biz onu inna enzelnahu fi leyletil kadir, onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik manasına gelebileceği gibi, bazı rivayetlerde Kadir gecesi medeni bir, Kadir suresi medeni bir sure, yani Medine'de, yani hicretten sonra daha doğrusu nazil olmuş olan bir sure olduğu rivayet edilmiş. O rivayeti esas alanlar burada Bedir Savaşı'na işaret edildiğini düşünmüşlerdir. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Yani Ebu Cehil'in başının kesilmesi, Ebu Cehil'in kafir bir şekilde öldürülmesi, işte o hüküm Kadir gecesinde indirildi. O gece ve sabahında Bedir Savaşı'nın olduğu gece, o gece o hüküm indirildi, meleklere bildirildi ve sabahında Bedir Savaşı oldu ve Ebu Cehil orada gebertildi. İnna enzelnahu derken, biz onu indirdik derken, eğer sure medeni ise, hicretten sonra nazil olmuş ise ve Ramazan'ın 17'si ise Kadir gecesi, o görüş doğru ise, Ebu Cehil'in cezasının verilmesi, onun hükmünün indirilmiş olması manasına geliyor olabilir. Yani ondan evvelki sureyi hatırlayın, Kadir suresinden evvelki sure Alak suresi. Alak suresinde Allah Azze ve Celle Ebu Cehil'den bahseder. اَرَائِتَ الَّذِي يَنْهَ عَبْدًا اِذَا سَلَّمْ. Gördün mü o kafiri? Bir kul namaz kılarken ona engel olmaya kalkışan o Ebu Cehilleri gördün mü? اَرَائِتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى. Gördün mü o kul takvayı emrediyorsa ve hidayet üzere ise, yine de onu bu şekilde engellemeye kalkan o kafiri gördün mü? اَرَائِتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Gördün mü o kul yalanlayacak olursa, böyle şey olabilir mi? O kul yalanlayacak olursa, o peygamber kendisine gelen vahyi inkar edecek olursa, böyle bir şey olabilir mi? Ya da o kafir Ebu Cehil yalanlayacak olursa, onun hali nice olur, gördün mü ey Resulüm? Allah Azze ve Celle Ebu Cehil'den bu şekilde bahsettikten sonra, لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ buyurmuştu. Eğer vazgeçmeyecek olursa Ebu Cehillik yapmaktan, o zalimlikten, o kafirlikten vazgeçmeyecek olursa, o kulu engellemeye devam edecek olursa, onu alnından, perçeminden tutar sürükleriz. Nasiyetin, kazibetin, hatiye, yalancı olan ve günahkar olan alnından tutar sürükleriz. Öyle olacak yani. O zaman fel yed'u nadiye, çağırsın nadiyesini, çağırsın askerlerini, polislerini, çağırsın parlamentosunu o zaman, çağırsın çağırabildiklerini. Eğer o vazgeçmeyecek olursa bu Ebu Cehillikten, cehaletin babası olmaktan, peygamberle savaşmaktan vazgeçmeyecek olursam, biz de hükmederiz, indiririz, hükmü indiririz. İnne enzelnahu fi leyletil kadir, yani o gecede, o Kadir gecesinde o hükmü indiririz. Ebu Cehil'in yok edilmesi hükmünü indiririz. Ve o zaman kafir olarak gebertilmiş olur. Eğer vazgeçmeyecek olursa, le in lem yentehi lenesfa'an bin nasiye, perçeminden, alnından tutarız, en şerefli yerinden. En şerefli yerinden tutarız, onu sürükleriz. Nasiyetin, kazibetin, hati'e. Kazip olan ve günahkar olan, hem yalancı hem de günahkar olan alnından tutar sürükleriz. o zaman çağırsın çağırabildiklerini. İşte öyle de oldu. Bedir Savaşı'nda alnından tutuldu ve sürüklendi ve Bedir kuyularına atıldı. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Bedir Savaşı'na ve Bedir galibiyetine işaret etmiş oluyor. Evet, Mekki olan rivayetlere aykırıdır bu görüş. Ekseriyete göre sure Mekki'dir, medeni değildir. Ve aynı zamanda ekseriyete göre Ramazan'ın son 10 gecesindedir Kadir Gecesi. Ona da aykırıdır bu görüş. Fakat eğer medeni rivayeti doğruysa ve Ramazan ayı içerisinde herhangi bir gecede olabilme ihtimali varsa, o zaman bu görüşün de doğru olma ihtimali var. Allah Azze ve Celle bu şekilde onu Kadir Gecesi'nde indirdiğini, şerefli bir gecede indirdiğini ve yeryüzüne huzur getirmek için indirdiğini ifade eder. Hazreti Ayşe annemiz demişti ki, ya Resulallah, ben eğer o geceye ulaşacak olursam ne yapmamı tavsiye edersin? Nasıl dua edeyim eğer Kadir Gecesi'ne denk gelirsem, Allah ömür verirse bir başka Ramazan'a ulaşırsam? Kadir Gecesi'ne ulaşabilmek için, Kadir Gecesi'ni yakalayabilmek için geceleri ihya edersem ve denk getirirsem nasıl dua etmemi istersin ya Resulallah? Efendimiz buyurmuştu ki, de ki ya Ayşe, Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedensin, affı seversin, beni de affet. Sen affed, affedicisin, beni de affet. Böyle dua et. Eğer o geceye ulaşacak olursan bu şekilde dua et. Hazreti Ayşe'ye Allah Resulü bu şekilde dua etmeyi öğretiyordu. Kendisi de hayatıyla son 10 gecede itikafa girmek suretiyle, bu gece ihya etmek suretiyle de insanlara öğretiyordu. İtikafı unuttular. Müslümanlar itikafı unuttular. Muhasebe etmeyi unuttular. Her sene Ramazan'ın son 10 gününde bir mescitte itikafa girmek suretiyle muhasebe yapacaklardı. Geçmişlerinin muhasebesini yapacaklardı. Bugüne kadar neyi yaptım ve neyi yapmadım diyeceklerdi. Başlarını ellerinin arasına alacaklar, ağlayacaklardı. Ümmetin haline bakacaklar, ağlayacaklardı. Suriye'deki olayları düşünecekler, ağlayacaklardı. Irak'ı düşünecekler, ağlayacaklardı. 1,5 milyon insan öldürüldü Irak'ta. 4 milyon yetim bırakıldı Irak'ta. 10 binlerce kadının ırzına geçildi Irak'ta. Bütün Irak yerle bir edildi. İnsanlar birbirine düşürüldü. Bunları düşünecek ve ağlayacaktı Müslümanlar. İtikafa çekileceklerdi. Ümmetin muhasebesini yapacaklardı. Yalnız kendi muhasebelerini de değil, bugüne kadar ne yaptıklarını düşünecekler, yapmadıklarını düşüneceklerdi. Bugüne kadarki tembelliklerinden dolayı, fedakarlık yapamadıklarından dolayı, bu davanın çilesini çekmediklerinden dolayı, harekete geçmediklerinden dolayı tövbe edeceklerdi. Ama itikafı unuttular. Namazdan sonra tesbih çekmeyi unutmayanlar, tesbihten çok daha önemli bir sünnet olan itikafı unuttular. Sünnet namazları kılmayı ihmal etmeyenler, itikaf gibi önemli bir sünneti unuttular. O yüzden dünya sevgisi kalplerini kapladı. Hiç düşünmüyorlar ki, tefekkür edecek, muhasebe yapacak zamanları yok ki. Gece gündüz para peşinde koşanlar, bankadaki hesaplarının inceleyenler, kasalarını inceleyenler, kasalarını daha çok doldurmayı düşünenler, 3-5 gün bir camide itikafa çekilerek bugüne kadar ne yaptığını düşünmeyenler, nasıl dünya sevgisinden kurtulacaklar? Muhasebe yapmayanlar, karar vermeyenler nasıl o sevgiden kurtulacaklar? Allah Resulü'nün sünnetlerine önem verdiklerini söyleyenler, basit sünnetlere bile çok önem atfedenler, önemli sünnete neden önem atfetmiyorlar? Neden rahatlarını hiç bozmayı düşünmüyorlar? Diyanet başkanları itikaf yapmıyor ki müftüler yapsın. Müftüler yapmıyor ki imamlar yapsın. İmamlar yapmıyor ki cami cemaati yapsın. Sonra itikafa giren bizim gibilere garip garip bakıyorlar. Bu adamlar nereden geldi diyorlar. Camide yatılır kalkılır mıymış diyorlar. Camide yemek yenir miymiş diyorlar. Kimi de garip, kimsesiz, fakir fukara zannediyor. Yemek getiriyorlar. İtikaf diye bir şey duymayan, bilmeyenler. İtikafa girenleri gariban olduğu için camiye sığınmış adam zannediyorlar. Unutturdular. Unuttular ve unutturdular. Rahatlarını bozmak istemediler. Bir kenara çekilip, uzlet mi dersiniz adına? İslam buna itikaf diyor. Uzlet de diyebilirsiniz, bir bakıma uzlettir de. Çünkü itikafta çok konuşulmaz. Evet, İslam'da uzlet, mağaralara çekilmek suretiyle değil. Dağlarda yaşayarak, insanlardan uzaklaşarak değil. Hazreti Peygamber bizim ruhbanlığımız cihattır buyurur. Biz cihad ederek ruhban oluruz. Bu yolda mücadele ederken bazen uykusuz kalırız, ruhbanlar gibi suni yollarla değil, gerçekçi bir yolla kendimizi eğitiriz. Suni yollarla mağaralara çekilerek değil, hayatın içinde kalarak bizim ruhbanlığımız cihattır buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzlet ihtiyacını karşılamak için de bize bir yol gösterdi. Bir kenara çekilmek, uzlet yaşamak isteyenlere de camide uzleti gösterdi. Mağaralara çekilerek değil, insanlardan uzaklaşarak değil, vahşileşerek değil, garipleşerek değil, psikolojik bozukluklara düçar olarak değil, İnsanlardan kaçarak değil, camide itikafı önerdi. Camide kalacaklar ve yine itikafa girmiş, camide kalacaklar ve yine uzdet yapmış olacaklar. Bir taraftan ibadet yapmış olacaklar, bir taraftan insanlardan uzaklaşmamış olacaklar, bir taraftan nefis muhasebesi yapmış olacaklar. Allah Azze ve Celle bize peygamberiyle uzletin de nasıl olması gerektiğini gösterdi. Her zaman yapılabilir itikaf ama Ramazan'ın son 10 gününde itikaf sünnettir. Müekket bir sünnettir. Gayr-ı müekket sünnetleri bile yapanlar, ikindi namazının, yatsı namazının sünnetini bile kılanlar, müekket sünnet olan ve müekketlerin de en önemlilerinden olan itikaf sünnetini terk ettiler. İtikafa girselerdi belki Kur'an'ın mesajı üzerinde biraz kafa yoracaklardı. İtikafa girselerdi belki dünya sevgisinden biraz kurtulacaklardı. İtikafa girselerdi belki nefis muhasebesi yapacaklardı. Ama bütün bunlardan mahrum oldular. Kıymetli kardeşlerim, Kadir Gecesi'ni ihya etmek isteyenler önce Kur'an'ın mesajını anlamalıdırlar. Kur'an insanlara insanın ne olduğunu anlatmak için geldi. Hayatın ne olduğunu öğretmek için geldi. Kur'an insanoğluna der ki, ey insan, sen bir yönüyle kıymetli bir varlıksın, melekler bile sana secde etti. Ama diğer taraftan da sen basit bir varlıksın, çamurdan yaratıldın. Mayanı unutmamalısın. Mayanı unutacak olursan haddini aşmaya başlarsın. O yüzden Kur'an buyurur ki وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutursanız çamurdan yaratıldığınızı da unutursunuz. Allah'ı unutursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Kim Allah'ı unutacak olursa Allah ona kendini unutturur. Ne demek bu? Bir taraftan şerefli bir varlıksın, ilim verildi. Şerefli bir varlıksın, Allah'ın halifesisin. Şerefli bir varlıksın, Allah sana ruhundan üfledi. Şerefli bir varlıksın, melekler sana secde ettirildi. Bir taraftan böyle şerefli bir varlıksın. Bir taraftan da basit bir varlıksın. Hem şerefli bir varlık olduğunu unutursun Allah'ı unuttuğun zaman. Allah da sana seni unutturur. Şerefli bir varlık olduğunu unutturur. Ceza amelin cinsinden sen Allah'ı unuttun. Allah da sana seni unutturdu. Haksızlık yapmadı sana. Sen Allah'ı unutursan Allah da sana seni unutturacaktır. Şerefli bir varlık olduğunu unutacak ve kullara kulluk yapmaya başlayacak. Firavunlara kulluk yapacak, Nemrutlara kulluk yapacak, şeytana kulluk yapacak, insanlara kulluk yapacak, ideolojilere kulluk yapacak. Şerefli bir varlık olduğunu unutmuştur çünkü. Allah da ona, Allah'ı unutana, Allah da kendisini unutturur. Bir taraftan böyle şerefli bir varlık olduğunu unutur, kullara kulluk yapar. Bir taraftan da çamurdan yaratıldığını unutur. Bu insan da kendisini unutmuştur. Çamurdan yaratıldığını unutur. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman dünyada benim dediğim olur demeye başlar. Yeryüzünde diktatör kesilir. Artık o bir Nemrut'tur, bir Firavun'dur, bir Karun'dur. Çünkü güç ve kuvvet eline geçmiştir. Kendisinin de ne olduğunu, çamurdan yaratıldığını da unutmuştur. Onun için artık o bir Nemrut olur. Çamurdan yaratıldığını unutunca insan kendini müstani görmeye başlar. Benim öğüde ihtiyacım yok der. Benim gökten gelene ihtiyacım yok der. Bilim bana yeterlidir der. Akıl bana yeterlidir der. Ve insanlıktan çıkışır. Kur'an ifadesiyle inhum illa kel en'am belhum edallu sebile. Onlar ancak hayvanlar gibidirler, hatta daha da aşağıdırlar. Yol bakımından, hayat tarzı bakımından hayvanlardan da aşağı bir hayat tarzı izlerler. Öyle bir hayatları vardır ki onların hayatından hayvanlar bile tiksinir. Öyle şeyler yaparlar ki onların yaptığını hayvanlar bile yapmaz. İşte insan çamurdan yaratıldığını unutunca, güç ve kuvvet eline geçince benim dediğim olur demeye başlar. Bir taraftan böyle kendini müstani görür, halbuki Allah'a karşı müstani olamaz. Allah'tan gelen vahye muhtaçtır. Kendini müstani gördüğü zaman bunun sonunda hayvandan aşağı bir hayat yaşamaya mahkum olacaktır. Bir taraftan Kur'an bize insanın ne olduğunu öğretir. Ey insan, sen bir yönüyle kıymetli bir varlıksın, bir yönüyle de çamurdansın, bir kıymetin yok, haddini bil denir. Kullara kulluk yapma, çünkü sen kıymetlisin. Allah'a da karşı gelme, vahye ihtiyacım yok gibi düşünme. Çünkü sen çamurdansın, sen kıymetlisin ama senin kıymetin senin marifetin değil. Allah seni kıymetli yarattığı için, sana kıymet verdiği için, seni halifesi yaptığı için sen kıymetlisin. Marifet senin marifetin değil, senin mayan çamurdan ibaret. Böyle insana insanın ne olduğunu öğretir. Diğer taraftan insana hayatı öğretir aynı kitap. Kur'an'a göre dünya nimetleri basittir, dünya hayatı ise kıymetlidir. Dünya nimetlerine kıymet vermeyin denir bize. Dünya nimetleri bunlar zelike meta'ul hayatin dünya. Basit şeylerdir, dünya hayatının geçimlikleridir. Dünyada kıymet verilen her ne varsa, arzulanan her ne var ise Kur'an onlar hakkında bu ifadeyi kullanır. Lehu laibdir der. Kur'an öyle der, eğlenceden, oyundan ibarettir dünya. Dünya nimetlerinin kıymetsiz olduğunu ifade eder. Vallahu indehu husnul me'ab buyurur. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır buyurur. ona göre hazırlığınızı yapın der. Dünya nimetlerine önem vermeyin. Dünya hayatına önem verin. Dünya hayatında imtihandasınız, o imtihanı kazanın. Zamanınızı iyi değerlendirin. Sonunda varacağınız yer cennet veya cehennemdir. Ciddi bir olayla karşı karşıyasınız. Basit bir olayla karşı karşıya değilsiniz. Bunun sonunda ya cennet var ya cehennem. İkisinin ortası yok. O yüzden dünya hayatı kıymetlidir. Dünya hayatı Kur'an'a göre bir köprü gibi. Bir uçurumun üzerindeki bir köprüye benzer. Uçurumun üzerinde kurulmuş ama adi mi adi bir köprü. Tahtadan, kırık çıkık bir tahtadan yapılmış. Çivileri çıkmış. Boyası bile olmayan adi bir köprü. Fakat karşı tarafta mükemmel bir saray var. O saraya gidebilmek için o köprüden geçmek lazım. Öyle bir saray ki içinde yok yok. Öyle bir saray ki altından, elmastan, yakuttan, zebercetten. Öyle bir saray ki içinde huriler bekliyor. Öyle bir saray ki içinde kuş etleri bekliyor. Öyle bir saray ki altından ırmaklar akıyor. Düşünemeyeceğimiz kadar mükemmel bir saray bekliyor. Ama oraya gidebilmek için köprüden geçmek gerekiyor. Köprünün kendisinin bir kıymeti olabilir mi? Tahtasının, o kırık çıkık tahtasının bir kıymeti olabilir mi? O adi çivilerinin bir kıymeti olabilir mi? Ama yapmış olduğu görev çok önemlidir. Sizi o saraya götürecektir. O saraya gitmenin başka yolu yoktur. İşte Kur'an bize dünya hayatının önemi olduğunu bu şekilde anlatır. Dünya hayatına önem vermemizi ister. Dünya nimetlerinin basit olduğunu ifade eder. Ve Allah Azze ve Celle bize bunları öğretirken, aynı zamanda bize huzurlu olmanın yolunu da öğretir. Dünya hayatına önem vermeyip dünya nimetlerine önem verenler, o dünya nimetlerine kavuşamadıkları takdirde huzursuz olacaklardır. Mutsuz olacaklardır. İntihara kadar gideceklerdir. İntiharların sebebi nedir zannediyorsunuz? İntihar eden adam dünyaya küsmüştür, o yüzden mi intihar ediyor? Dünyayı sevmiyor da o yüzden mi intihar ediyor zannediyorsunuz? Tam tersine, dünyaya taptığı için intihar eder. O tapmış olduğu dünyayı ele geçiremediği zaman intihar eder. O dünya nimetlerine kıymet vermeseydi, dünya nimetlerine kavuşamadığı zaman bunalım geçirmeyecekti ve intihar etmeyecekti. Dünya nimetine önem vermeseydi, bunalım da geçirmezdi o nimetlere ulaşamayınca. Ve yine dünya nimetlerine önem vermeseydi, o nimetlere ulaştığı zaman kendini bir şey zannetmezdi. Kibirli bir insan olmazdı. Bir Firavun, bir Karun olmazdı. Dünya nimetlerine önem vermeyen adam, dünya nimetlerini ele geçirdiği zaman şımarır mı? Önem vermediği bir şeyi ele geçiren adam Karunluk taslar mı? Firavun olur mu? Önem vermiyor çünkü. Dünya nimetlerine önem vermemek insanı Firavun olmaktan, Karun olmaktan da korur. İntihar etmekten de korur. İşte Allah Azze ve Celle kitabıyla bize bu hakikati öğretir. Bir taraftan dünya nimetlerini basit gösterirken, diğer taraftan dünya hayatının kıymetli olduğunu öğretir. Çünkü bu dünya hayatının sonunda ya cennete gideceğiz ya cehenneme. O halde önemlidir dünya hayatı. İşte Allah Azze ve Celle kitabıyla bu temel mesajı vermek ister bize. Kullara kulluk yapmayın der. Dünya hayatına önem verin. Dünya nimetlerini elinizden kaçıracaksınız diye kullara kulluk yapmayın. Şerefinizi beş para etmeyin. Onların önünde iki büklüm olmayın. Dünya hayatına önem verin. Dünya nimetlerini kaçıracaksınız diye, size zulmedecekler diye, başınıza bir takım olaylar gelebilir diye Sakın ha sakın dünyaya tapmaya kalkışmayın. Görevlerinizi bu yüzden terk etmeyin. Allah Azze ve Celle kitabıyla insanı insan yapar. Koyduğu farzlarla ve haramlarla insanı medeni yapar. Farzlar olmadan nasıl medeni olunabilir? Bir takım şeyleri yapmadan nasıl medeni olabilirsiniz? Bir iş yerinde çalışan birisi, orada yapması gereken görevleri yapmadan iyi bir insan ve iyi bir eleman sayılır mı? Bir talebe okulda yapması gerekenleri yapmadan, ders çalışmadan iyi bir talebe sayılır mı? Ve yapmaması gerekenleri de yapmamak için gayret göstermeden, yasaklanan şeylerden kaçınmadan iyi bir talebe sayılır mı? Aynı şekilde farzları yapmadan, haramlardan kaçınmadan insan iyi bir kul sayılabilir mi? Medeni olabilir mi? Farzlar ve haramlar insanı medeni yapmak içindir. Yapması gereken yapacak, kaçınması gerekenlerden kaçınacak ki insan medeni olacak. İşte Kur'an insanı medeni yapmak için gönderildi. Allah Azze ve Celle şu mübarek gecede Kur'an'ın mesajını anlamayı bizlere nasip eylesin. Ya Rabbi şu mübarek gecede günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi şu mübarek gecede zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.